Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında yer alan yazılardan paylaşacağız. İlk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Cihan Bize Hal Lisanıyla Konuşuyor" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, her yıl baharın gelmesiyle birlikte kainat rengarenk çiçeklerle, gönül alıcı manzaralarla süsleniyor. Acaba bütün bu renk ve ahenkleriyle kainat insana ne söylüyor? Bu hususta ne buyurursunuz? Kainat bize evvela kör tesadüflerin sürpriz bir eseri olmadığını söylüyor. Bilakis sonsuz bir ilim ve kudret sahibi bir yaratıcı tarafından çok ince hesaplarla ve ulvi gayelerle yaratılmış ilahi bir sanat harikası olduğunu açıkça beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ilk emri, "Yaratan Rabbinin adıyla oku" olmuştur. Bu fani cihan mektebinde okunması gereken iki ders kitabımız var. Biri kavli ayetleriyle Kur'an-ı Kerim, diğeri de kevni ayetleriyle kainat kitabı. Zira Cenab-ı Hak bu kainattaki her şeyi yüce zatının varlığına, birliğine, kudret ve azametinin sonsuzluğuna birer delil, nişan ve şahit olarak gönül gözüyle ve ibret nazarıyla okunacak kevni ayetler halinde var etmiştir. Bu sebeple gören, duyan ve hisseden kalpler bu kainatta ilahi kudret nakışlarından ve azamet tecellilerinden başka bir şey görmezler. Rabbimiz müminin de bu kainat manzaralarından ders alıp tefekkür sahibi, zarif, ince ruhlu, hassas ve rakik olmasını arzu ediyor. Bir diğer ayeti kerimede, "O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size amade kılmıştır." Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır, buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak hem bütün mahlukatı bizim emrimize vermiş, hem de onlar üzerinde tefekkür ederek marifetullah, muhabbetullah ve haşyetullah'tan hisseler almamızı, böylece kendisine kalben yakınlaşmamızı arzu etmiştir. Mesela hepsi bu kara toprağın bağrından çıkmakla beraber, rengi, deseni, şekli birbirinden farklı bin bir türlü çiçek, tadı, aroması, dokusu, kokusu ve faydası bambaşka çeşit çeşit sebze ve meyveler, irfan sahibi bir gönle ilahi kudretin sonsuzluğunu yansıtmıyor mu? Rabbimiz bunca nebata vücut vermek için toprağın bağrında sanki kaç kolorist, kaç kimyager, kaç mühendis, kaç tasarımcı çalıştırıyor. Başını bir elif gibi karların içinden çıkaran kardelenler, kara kışın ardından rengarenk bir baharın geleceğini, kahır içinde gizli nice lütuf tecellilerinin bulunduğunu ve yepyeni başlangıçları müjdelemiyor mu idrak sahiplerine? Su isteyen, ışık isteyen, toprağının havalandırılmasını, gübrelenmesini, ayrık otlarından temizlenmesini isteyen çiçeklerin kendileriyle ilgilenilmeyip bakımsız kaldıklarında çabucak boyunlarını bükmeleri, sararıp solmaları, mümin yüreklere, din kardeşlerine ve bilhassa evlatlarına layıkıyla emek verip onlarla yakından alakadar olmaları gerektiğine dair bir ikaz değil midir? Dalındaki dikenlere sabrederek onlara katlanan bir gül, hoş rengi ve raihasıyla insanlara adeta "beni gönül gözüyle okuyun ve siz de benim gibi olun" diye seslenmiyor mu hal lisanıyla? Yine meyveleri olgunlaşmış ağaçların dallarını yere eğip cömertçe ikram etmesi, olgun bir insanın da mütevazı, alçak gönüllü ve kerem sahibi olması gerektiğini telkin etmiyor mu? Taş duvarın içinden çıkarak büyüyen ve meyveye duran bir incir ağacı, ihmal ve tembelliğe mazeret bulan, ümitsizliğe kapılarak hizmet ve gayretten uzak duran kimselere kainat kitabından hikmet dolu bir ders vermiyor mu? Velhasıl kas katı taşların arasından fışkıran billur şelaleler, her türlü curufun üzerine döküldüğü kara topraktan çıkan rengarenk çiçekler, imkansız zannedilen şeylerin dahi Allah dilerse mümkün olacağını, bu sebeple müminin hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini telkin etmiyor mu? Mümin bütün yaratılanlar üzerinde tefekkürünü yoğunlaştırıp duygu derinliğine varmaya çalışacak. Zira ibret nazarıyla baktığımızda insanın yaratılış safhaları, vücudumuzdaki muhteşem sistemler, çevremizdeki bitkiler, hayvanlar, yeryüzü, gökyüzü, atmosfer, gözle görülemeyen alfa, beta, gama ve mor ötesi ışınlarla atomun çekirdeğinde sabit duran nötron, proton, atomun etrafında müthiş bir hızla deveran eden elektron, fezadaki güneş, ay, galaksiler, trilyonlarca yıldızın idrak sınırlarımızı zorlayan ve aşan mesafeleri, hacimleri, sirkülasyonları. Velhasıl mikrodan makroya bütün bir kainat, onları yoktan var eden yüce yaratıcının sonsuz sır, hikmet, ilim, kudret ve azametini sergileyen eserler, deliller yani kevni ayetler durumunda. Bu sebeple mahir bir ressamın tablosuna hayran hayran bakan bir insanın aslında bir günde 24 saat boyunca gözünün önünde ilahi kudret fırçasıyla her saniye değiştirilerek çizilen muhteşem manzaralardan, renk cümbüşlerinden hiçlik ve acziyetini idrak etmesi, kalbinde deruni ürperişlerin, haşyet ve hayret duygularının neşvu nema bulması gerekmez mi? Fakat şu fani alemde adeta ruhsuz bir ceset, kalpsiz bir beden taşıyan gafil bir insan, Allah'ın yüce sanatı karşısında, bir taklitçi ressam karşısında duyduğu takdir hissini duyamaz. Rabbimiz, mümin kullarında görmek istediği tefekkürün bir misalini ayet-i kerimede şöyle haber veriyor. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Âl-i İmran 191. Üzerinde yaşadığımız şu koskoca dünya, kainat içinde ne kadar bir yer kaplıyor? Adeta çöldeki bir kum tanesi veya deryada bir damla gibi. Bizler de o damlanın içindeki küçücük bir zerreyiz. Müteal yani idrak ötesi mükemmellik sahibi olan Rabbimizin melekûtu, kudreti, sanat ve saltanatı ise ne kadar da muazzam. Sübhanallah. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının ayrı ayrı tecellileriyle dolu. Fakat kainat kitabını okuyabilmek ve ondan layıkıyla istifade edebilmek için kalbin ilim, irfan ve takvada seviye kazanması şarttır. Aksi halde insan bakar fakat görmez, işitir fakat idrak edemez. Rabbimiz bu hakikati şöyle beyan buyuruyor. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Araf 179. Bir misalle anlatacak olursak, kalbi derinlikten mahrum bir insan, kıyıdan denizi seyreden kimseye benzer. Gördüğü şey sadece denizin sathıdır. Kalben tekamül etmiş, manen olgunlaşmış bir müminse, denizin en derin yerlerine dalarak kıyıdakilerin göremediği acayip, garayip ve fevkalade manzaralar seyreden bir dalgıç gibidir. Arif bir zat ne güzel buyurmuştur. Bu cihan, akiller, akıl sahipleri için seyri bedai yani ilahi sanatı ibretle temaşa vesilesi, ahmaklar içinse yemekle şehvetten ibarettir. Şeyh Sadi Şirazi de şöyle buyuruyor. İdrak sahipleri için ağaçlardaki her bir yaprak, marifetullah yani Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme hususunda bir divandır. mufassal bir kitaptır. Gafiller içinse bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Velhasıl bütün kainat ilahi kudret ve azamet sergisidir. Cenab-ı Hak onun tefekküründe derinleşmeyi bir iman anahtarı kılmıştır. Yeter ki insan kalbindeki muhabbetle baksın, ibretle baksın, tefekkürle baksın, takva ile baksın. Zira ancak böyle kullar açan rengarenk çiçeklerin, öten kuşların, meyveli ağaçların hal lisanına aşina olurlar. Onlardaki zarafet, incelik ve güzelliği gönül dünyalarına aksettirirler. Çiçekler gibi ince ruhlu, meyveli ağaçlar gibi ikram sahibi olurlar. İşte bunlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sena ettiği bahtiyar kullardır. Cenab-ı Hak, Kur'an ve kainat kitaplarında verdiği kavli ve kevni mesajları gönül gözüyle okuyup ibret almayı, vicdan huzuru ve yüz akıyla huzuruna varmayı cümlemize lütfu keremiyle ihsan ve ikram eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında yer alan Gençlerle Soru Cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Cihan Bize Hal Lisanıyla Konuşuyor" başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz Fatih Sultan Semiz imzalı "İnsansız Olmaz" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Beş alimle oturursak altıncısı biz oluruz. Üç genel müdürle oturuyorsak dördüncüsü biz oluruz. Dokuz tembelle oturuyorsak onuncusu biz oluruz. Etrafımızdaki insanlar bizizdir. Ya onların gittiği yöne gideriz ya da onları peşimizden sürükleriz. İki durumda da aynılaşırız. İnsana insan gerektir. İnsan için en önemli şey gene insandır. Tek başımıza çıktığımız yollardan geri dönmesi daha çabuk oluyor. Çünkü yanlış yaptığımızda uyaran, düştüğümüzde kaldıran, unuttuğumuzda hatırlatan, bunaldığımızda ferahlatan insanlardan yoksunuz. İnsan bir topluluğun içerisinde daha verimli hale gelir. Hem dünyevi hem uhrevi başarılar bir topluluğun içerisinde bulunarak, onların hatalarına katlanarak ve onların kendi hayatına katkı sunmasına izin vererek meydana gelir. İlk inen ayetlerin bir mağarada inmesine rağmen, Peygamber aleyhisselamın mağaraya çekilmeyip şehre inmesi, kendisine bu yolda yardımcılar edinmeye çalışması, ona eziyet edenleri bile seneler sonra affetmesi, onların sıkıntılarına katlanması, 23 yıllık bir sürede ulaştığı kitlenin büyüklüğü, dünyada söz sahibi olacak konuma gelmiş olması, başarının tek başına gelmesinin zor olduğunu bize gösterir. Bunca yüce vasfına rağmen neredeyse her savaş öncesinde sahabesiyle istişare etmesi bunu gösterir. Zaten sahabeyi sahabe yapan şey de Peygamber aleyhisselamla olan birliktelikleriydi. Yani onlar da iman ettiler, biz de. Onlar da ibadet ettiler, biz de. Ama onlar en faziletliyle beraberdiler, bizse değiliz. Sahabenin mesela ahiret odaklı bir hayat yaşamalarındaki en büyük etken Peygamber aleyhisselamla beraber olmalarıdır. Bir başarı mı istiyoruz? Bunu etrafımızdaki insanlarla başarabiliriz. Bir kar tanesiyle bir çığ arasındaki fark çok barizdir. İkisi de kardan meydana gelmektedir. Ama biri bir kardan, diğeri bin kardan oluşmaktadır. Daha güçlü hissetmek istiyorsak, ayaklarımızı daha sağlam yere basmamız gerekiyorsa, kalıcı işlerin adamı olmak gibi bir hedefimiz varsa, odak noktamızı artırmamız gerekiyordur. Bunu da beraber olduğumuz insanlarla başarabiliriz. Beş alimle oturuyorsak altıncısı biz oluruz. Üç genel müdürle oturuyorsak dördüncüsü biz oluruz. Dokuz tembelle oturuyorsak onuncusu biz oluruz. Etrafımızdaki insanlar bizizdir. Ya onların gittiği yöne gideriz ya da onları peşimizden sürükleriz. İki durumda da aynılaşırız. Üniversite sınavında başarılı olmak isteyenler için de kural budur. Çalışkan insanların yanına oturursan sen de çalışmayı ve çalışkanlığı öğrenirsin. Kitap okuma alışkanlığı kitaplarla hemhal olan birinden kazanırsın. Kütüphane gezerek değil, kilo almak mı istiyorsun? Çok yiyen kişilerle arkadaşlık yap. Odaklandığımız ne varsa ona odaklanmış insanlarla arkadaşlık kurduk mu odaklanma sorunundan paket olarak kurtulmamız mümkün olur. O yüzden sevdiğimiz insanlarla, sevdiğimiz şehirde, sevdiğimiz işi yapmak başarının 3 altın kuralıdır. Bir anekdotla bitirelim. Ünlü çelik kralı Andrew Carnegie dünyanın en büyük çelik sanayisini kurduğu sırada şöyle bir soru sorarlar. Elinizde şu anda mevcut bütün imkan ve tesislerinizi kaybetseniz, bu büyük sanayi tesisini tekrar ne kadar zamanda kurabilirsiniz? Carnegie, bu sorunuza iki şekilde cevap vereceğim demiş. Eğer imkan ve tesislerden maksadınız fabrikamın teçhizat, makine ve fiziksel kısmıysa, bunların hepsi deprem veya selden mahvolmuşsa, fakat elemanlarım, mühendisim, işçim, teknisyenim hayatta kalmışsa kolaydır. 2-3 yıl içerisinde daha iyisini kurarım. Ama eğer bütün elemanlarım, mühendislerim, işçilerim elimden gitmişse, o zaman böyle bir sanayiyi kurmaya ömrüm yetmez. Yani insan önemlidir. Fatih Sultan Semiz'in kaleme aldığı İnsansız Olmaz başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Kavramlar, Galatlar ve Lügatler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kavramlar düşüncemizin genetik kodu, galatlar yani asli anlamlarından sapmış, içi boşaltılmış, hatta suikasta uğramış kavramlarsa düşünce genetiğimizin mutasyonu. Esasında kavramlar bize tarihin öteki ucundan yazılmış mektuplar. Bu mektupları açıp okumazsak ne konuştuğumuzu nasıl biliriz, ne düşündüğümüzden nasıl emin olabiliriz? Bihi. Kelimeleri galatlara değiştirsek, ne kadar iyi niyetli ve becerikli olsak da kem alatla kemalat yapamaz, anlayamaz ve anlatamayız. Ne yapalım? Dil öğrenelim sevgili okur, olmaz mı? Yabancı dil olarak önce yabancılaştığımız ana dilimizi öğrenelim. Popüler kültürün potasında erimeden kendi medeniyet dilimizi bilelim. Tenezzül edelim, entelektüel kimliğimize saygı gösterip lügat açalım. Her kelimede saklı anlamı, o medeniyet parçacığını söz dağarcığımıza katalım. Ailedeki ufaklığa seni gidi seni demeyen var mı? Ne demek gidi? Lügate baktık mı? Ya hayatımızın asli meselesi din ve onun kavramları? Kafir ne demek? Gariban ateist kafir mi şimdi? Yoksa kafir hakikatle gönül bağı olmayan deistler mi? İman ne demek? Türkçesi inanmak mı sadece? Din hele de. Nedir din? Ahlak ne demek? Tanrı, Allah kelimeleri ne demek? Kurban mesela, bayram, kutsal ne demek? Ocak, Şubat nedir? Salı, çarşamba, perşembe ne demek? Hafta nedir? Çelebi kimdir? Eyvallah neye denir? Felsefe, bilim, episteme, histori nedir? Toplumsal cinsiyet dedikleri ne mesela? Küreselleşmeden maksat nedir? Kalkınma ne? Üstüne bir de süslü sürdürülebilir kalkınma. Neoliberalizm ya neoliberalizm? Sosyalizm, komünizmin nesi olur? Kapitalizm nedir? Türk, Kürt, Zaza, Laz ne demek? Hun, Göktürk kime denir? Japonlar neden kendilerine Nihon derler? Anadolu, Anatolia nedir? Ne yapsan nafile, olmaz o iş derken de, nafile namaz derken de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ne demek nafile? Boşu boşuna mı yani? Boşuna namaz olur mu ilahi? Türkçe kaynak lügatiniz hangisi? Bir kelimenin anlamına bakmak, hikayesini öğrenmek, kök anlamına yolculuk etmek için hangi kaynağa bakıyorsunuz diye kime sorunca cevap ağırlıkla Google. Halbuki Google internet çöplüğündeki ortalama bilgi kırıntılarını dizinliyor. Güçlü olduğu yanlar var, lakin bilgisini Google üzerine kuran ve yetinen biri mikrofona özgüvenle konuşamıyor. Bilgisini sağlam zemine kuramadığından eve kat çıkarken bina sallanıyor. Karşıt düşünceden korkan yarım bir entelektüel olup çıkıyor. Sermayesi de bilgi değil, retorik oluveriyor. Yeme içme alışkanlığımız konusundaki titizliğimiz, entelektüel bünyemiz içinde geçerli mi dersiniz? Yemek konusundaki seçiciliğimiz bilgi için geçerli mi? Abur cubur bilgiyle sağlıklı bilgi kaynaklarını ayırabiliyor muyuz? Kelimelerin hikayesini merak ediyor muyuz? Etmiyorsak kaç piksel çözünürlükle yaşıyoruz? Telefon son model ya hayatı neden Pro Max yaşamayı düşünmüyoruz? Ne işime yarar ki sorusu ne tuhaf. İnsan hayatını neden bu soruya hapseder ki? Hayat bu soruya sığar mı sevgili okur? Aynı mantıkla aşık olmak neye yarar ki? Ya sanat? Gün batımını izlemenin gereği ne? Sevgi ne işe yarar ki? Ev dediğimiz yer 3-5 kolon ve bir çatıdan ibaret sayılabilir mi? Bilgi başlı başına keyif değil mi? Gökyüzündeki yıldızların yıldız olduğunu bilmek, tepemize kapanmış tunç bir fanusta yaşamadığımızı bilmek nasıl bir ayıklık hali ise, kelimelere vakıf olmak, hikayelerini okumak, bize taşıdıkları mektupları açmak da öyle değil mi? Neyse ki yıllarca süren çalışmaların ürünü olarak Nur Topu gibi iki Türkçe lügatimiz doğdu geçtiğimiz yıllarda. Bunlardan biri kubbe altı lügati, diğeri ise Nişanyan sözlük. Bu lügatlerde gündelik kullandığımız kelimelerin ilginç hikayelerini görebilir, en eski dillerdeki kök anlamlarına erişebilir, kelimelerin dünyasında seyahat edebiliriz. Henüz deneme sürümü yayınlanan TDK köken bilgisi sözlüğü ise fırında. Kur'an kavramlarına özel merakı olanlar için muhteşem bir eser olan Ragıp el-İsfahani'nin El-Müfredat eserinin Türkçe tercümesinin nihayet kuranmeali.com sitesinde dijital versiyonunun yayınlandığını müjdelemek isterim. Kelimelerin 6. yüzyıl Arapçasındaki anlamına pratik yolculuklar yapmak bu eserde mümkün. Nitekim bu eserin referansları da Arapça temel kaynaklar olan Lisanül Arap ve Tacül Aruz. İngilizce kelimeler için Merriam-Webster'ın her kelime için etimoloji kısmı ve online etimoloji sözlükleri harika çevrim içi ve ücretsiz kaynaklar. Üstelik dil bilim alanında da referans eserler. Arapça-İngilizce lügat arayanlar olursa da Lane Lexicon başucu eseri, üstelik çevrim içi erişime açık. Dil canlı bir varlık sevgili okur. Kelimeleri sevmek, o canlıyla gönül bağı kurmak gibi. Dille gönül bağı kuranlar da hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ilkesine dahil değil mi? Doktor Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Kavramlar, Galatlar ve Lügatler başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de. Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.